Merhaba değerli, buzdağının görünmeyen kısmında ter dökenler ve alkışlardan ziyade temele inananlar. Trenden Bildiriyorum podcastinin 124. bölümüne hoş geldiniz. Ters yöndeyiz yine bu hafta. İstanbul'un yoğun koşturmacalığı ve biraz da tabii Ramazan öncesinde son artık gündemlerinin yoğunluğuyla geçen zamanının ardından Ankara'ya doğru, evime doğru yola çıktık. Ben de yeni geçtik. Evime, Ankara'ya doğru dediğim gibi ilerliyoruz. Keyfimiz yerinde. Dışarıda her zamanki gibi, çok böyle nadir zamanlar haricinde olduğu gibi zifiri bir karanlık var. Gecenin artık bir yarısındayız neredeyse, hatta gece yarısı olmak üzere. Benim gibi genelde geceleri daha kolay odaklanabilen, o sessizlikte sakince çalışmayı, böyle keyfini çıkararak çalışmayı seven biri, gece koşuysanız, bunun gibi bir durumdaysanız, günün en verimli saatleri aslında başlıyor demektir. Ya açıkçası yıllardır bu durum benim için böyleydi. Çok da severdim gece çalışayım da günü bakalım bir şekilde geçiririz diye. Ve aslında bunun bir yandan da sebebi hem evet sakinlik var, evet bir yandan da merdiven var, bir tane o merdiven çarpıyor. Sağlıklı bir durumdayız yani, sıkıntı yok. Dediğim gibi gecenin bir köründe çalışıyor olmak benim için bir yandan da kimsenin sizi görmediği, aslında kimsenin sizden pek de bir şey beklemediği anlarda, kimsenin size ilişmediği anlarda, karanlığın örtüsü altında kendi tuğlalarımızı üst üste koyma, çalışma ve bir şeyler üretme vakti. Yani bana öyle geliyor bu saatler. İşte bugün o görünmez saatlerin, o kimsenin bilmediği yılların manifestosunu yazan çok ama çok tanıdık bir kalemi, bölümlerimiz serilerimiz içerisinde çok tanıdık olan bir kişiyi ağırlayacağız. Johann Festenberg'i ağırlıyoruz ve Johann ile bu serideki tam 5. randevumuz. Hatırlayalım, aslında Johann Westenberg ile 63. bölümde ilk defa karşılaşmıştık ve MVP devrinin bitişi diye bir yazıyla aslında tanışıklığımız başlamıştı. Ardından 71. bölümde akıllı insanlar hedef kovalamaz, sınırlar oluşturur demiştik. 83. bölümde ise sanat öldü, yaşasın etkileşim diyerek algoritmaları biraz eleştirdik ve son olarak 101. bölümde özgünlük bir aldatmacıdır diyerek biraz da böyle zihinlerimizde farklı bir bakış açısı aradık. Bugün ise The Cruelty of Overnight Success, yani bir gecelik başarının acımasızlığı başlıklı yazısıyla karşımızda Johann Westenberg. Herkes o büyük çıkışı, zıplamayı, o böyle yırttık abicim durumunu arıyor bunun peşinde ama kimse o 10 yıllık bedeli ödemeyi de pek istemiyor diyor Johann Westenberg. Şimdi hazırsak. Kahvenizi veya çayınızı alın, gece uzun ve gecenin bu sessizliğinde hız efsanesini yıkıp sabır anıtını dikelim birlikte. İlk olarak görünmez 10 yıl filmlerden kesilen o sıkıcı sahneler diyeceğiz. Yazar, anladığım şey şu, kimsenin hakkında konuşmadığı o 10 yıl aslında gerçek hikayedir diyor. Karakterin şekillendiği yıllar onlardır demiş. O yıllar reddedilmeyi, yıkılmadan karşılamayı, kötü bir günde bile ortaya düzgün bir iş çıkarmayı, alkışların hiçbir yerde olmadığı anlarda bile sahneye çıkmaya devam etmeyi öğrendiğiniz yıllardır diyor. Yazar devam etmiş. Bu yıllar asla etkileyici anekdotlara dönüşmeyecek konularda sıkıcı derecede yetkin hale geldiğiniz yıllardır diyor. Vergileri doğru hesaplamak, nakit akışını yönetmek, gözünüzü kırpmadan pazarlık yapmak ve sadece işin başında olmak. Bunlar göz alıcı anları mümkün kılan, göz alıcı olmayan kaslardır demiş. Çok da güzel bir benzetme yapmış. Ama yetkinlik pek de seksi değildir diyor. Bu yüzden yokmuş gibi davranırız. Bir hayatın filmini öyle kurgularız ki o sıkıcı sahneler montajda arada böyle kaybolur gider demiş. Güzel betimlemeler yapıyor. Johann Westenberg'in bu tarzı çok keyifli oluyor. Güzel de noktalara değiniyor açıkçası. Şimdi gecenin bu saatinde okuyunca insan kendi geçmişiyle biraz da yüzleştiren böyle bir moda giriyor. Böyle sarsıcı, belki de bir böyle etki uyandırabilecek şekilde bu paragraf. Ve sosyal medyada montajlanmış başarı hikayelerini izliyoruz. Ya da aslında başarısızlık hikayesi adı altında aslında yine kendilerine böyle PR dediğimiz, yani böyle biraz daha görünürlük ve biraz da popülerlik falan bunların peşinde koşan, aslında şu kadar başarısızdım ama sonra oradan şöyle oldu falan modunda birazcık kendini bir şekilde öne çıkarmaya çalışan şeyleri görüyoruz. Birisi garajda bir girişim kuruyor, bir şirket bir şey kuruyor. 30 saniyelik coşkulu bir müzik giriyor ve bam! Şirket borsaya açılmış. Şirket yatırımcıların peşinde koştuğu bir şeye dönüşmüş. Ve girişimcisi her yerde ilham konuşmaları falan yapıyor. İnanılmaz. Böyle hikayeler çok oluyor. Böyle hikayeler çok karşımıza geliyor. Oysa 105. bölümde biz şöyle bir şeyler konuşmuştuk. Stratejik duraklamayı konuşmuştuk ve hayatının aslında bir montaj masası olmadığını söylemiştik. Gerçek başarı o vergi dairesindeki can sıkıcı bekleyişlerde ya da bir şekilde o çarkı döndürmeye çalışırkenki kasılmalar, gerginliklerde, müşteriden gelen hayır mailine bakıp yutkunduğunuz, biraz da böyle keyfinizin kaçtığı o soğuk floresan ışıklı ofislerde belki de hani biraz belki o soğuk floresanlı ofisiniz yok ama o anı, o red mailine ya da müşterinin olumsuz mailinin geldiği anı muhtemelen denk gelmişsinizdir. İnşallah çok da denk gelmemişsinizdir. Biz yetkinlik değil, biraz da mucizeyi seviyoruz. Aslında biraz da bir anda hop diye bir şeylerin değişmesini, tırnak içerisinde yırtmayı, köşeyi dönmeyi ve bir anda olmaz olan şeyin çat diye olmasını falan, bunları seviyoruz açıkçası. Oysa yine böyle geçmiş bölümlere de atıfta bulunalım. 114. bölümde Avi Siegel bir şeyler demişti. Gerçek strateji o sıkıcı, acımasız önceliklendirmeleri yapabilmektir demişti. İşte gösterişli kılan işimizi aslında arkasındaki o gösterişsiz hamallıklardır yani. Doğal olarak aslında biz gösterişin bir şekilde o şaşanın peşindeysek, ki normaldir bu, yani bunu istiyorsak öncesinde bazı fedakarlıklarda bulunmamız gerekiyor diyor yazarımız. Yazıya biraz daha dalalım. Hızın yıkıcılığı, yavaş yanış sizi korur diyor. Yavaş yavaş yanan, dinlene dinlene, kısık ateşte pişen şey aslında sizi korur diye bir betimleme yapmış yazar. Yazıya devam ettiğimizde yazar diyor ki bu anında tatmin çağında akıntıya karşı kürek çekmek gibi gelebilir diyor. Ama başarının yavaş olması gerekir. Eğer onu hızlı elde ederseniz sizi kırar diyor. Gözlerimizin önünde eriyip giden çocuk yıldızlara, erken zirveye çıkıp sonra acı içinde solup giden sporculara, çok erken çok fazla para toplayıp kendi ağırlıkları altında çöken girişimlere bakın demiş. Yavaş yanış, yani o slow burn dediğimiz şey sizi korur. Hızlı bir yükselişin asla yapamayacağı şekilde sizi sertleştirir, olgunlaştırır diyor. O aradaki zamanlarda, yani in between dediğimiz durumda kendinizle yaşamaya sizi mecbur bırakır diyor. Çocuklarımıza bir gecelik bir başarı hikayesi sattığımızda onlara hiç iyilik yapmıyoruz. Onları ustalığın 10 yıla yayılmış bir tek düzelik olduğu gerçeğine hazırlıksız bırakıyoruz diyor yazarımız Johan Westenberg. Şimdi başarının bir zehir olabileceğini, panzehirinin ise zaman olduğunu ne kadar güzel anlatmış diyebiliriz. Klişe bir benzetme belki ama yerinde bir benzetme. Hızlı gelen şey hızlı gider. Easy come, easy go. Yani şarkılara kadar gidebiliriz yani burada. Ama biz dördüncü bölüme gidelim. Dördüncü bölümde konuştuğumuz o vanity metriklerinin, gösteriş metriklerinin aslında üzerinde şöyle bir kafa yoralım. Bu hızlı gelen başarı dediğimiz şey aslında vanity metriklerinin tepesinde yer alıyor. Viral bir videoyla bir gecede milyonlara ulaşırsınız ama ertesi gün o kitleye ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz. Çünkü o temeli inşa etmemişsinizdir. 115. bölümde Minecraft oyununun sömürüye, yani extraction'a değil de uzun ömre, longevity, yani buna odaklandığını konuşmuştuk. Bir insan kariyerini de aslında böyle düşünmesi gerekiyor. Gecenin üçünde kimsenin size aferin demediği o saatlerde çalışmak sizi yavaş yavaş yakar ama aynı zamanda bir zırh gibi de sarar. O yavaşlık, şöhret veya para geldiğinde aklınızı kaybetmemeniz için de bir sigortadır diyebiliriz. Umuyorum o günleri görürsünüz. Bazen görünemeyebiliyor ama olsun. Yine bir hadi yazıya dönelim ve ruhsal şiddet, şans etiketi ve emeğin reddi diyebileceğimiz bir bölümümüz var. Yazar, en çok acıtan kısım şu demiş. Kimsenin sizin o 10 yıllık tek düzeliğinizi umursamaması ve kimsenin umurunda değildir diyor. Onlar sadece ödül, kazanç ortaya çıktığında ilgilenirler demiş yazar. Bu adeta ruhsal bir şiddet oluşturuyor. Ne kadar acı çektiğinizi, kaç gece kendinizden şüphe ettiğinizi, kaç tane taviz yutmak zorunda kaldığınızı, bu taviz vermek zorunda kaldığınızı sadece siz biliyorsunuz. Bir noktada sonra birisi çıkıyor ve sanki o yıllar hiç yaşanmamış gibi size anlık bir kıvılcım gibi bakıyor ya da bir anda böyle alev yanmış sönmüş gibi böyle bakıyor. Bir anlık bir şeymiş gibi bakıyor. Bu ifade bir ömür boyu süren hazırlığı alır ve bir fıkraya, bir tesadüfe indirger aslında. Yani arkadaşlarıma şanslı oldukları söyleniyor. Sanki tutkularını finanse etmek için nefret ettikleri işlerde yıllarca çalışmaları bir şansmış gibi demiş yazar. Anında başarı dili acımasızdır. Çünkü o öğütülme sürecini geçersiz kılar demiş. O zorluğun gerçek olmadığını, gerekli olmadığını, hatırlanmaya bile değmediğini ima eder diyorlar. Şimdi yazar böyle şeyler söylemiş, çok da güzel. Ama aslında ruhsal şiddet dediğimiz şey eleştirinin ötesinde bir tanımlama. Bir insana çok şanslısın, bir anda yürüdün gittin demek onun uykusuz gecelerine, gözyaşlarına, fedakarlıklarına ve aslında bir yandan da o karanlıkta verdiği odaklanma savaşına yapılmış en büyük saygısızlıktır belki de. Şimdi yine dönelim bizim eski bölümlere. Hatırlarsanız 116. bölümde Thomas Oppong ile sistemin bize nasıl gaslighting, yani o psikolojik manipülasyon yaptığını konuşmuştuk. Toplum da başarılı insanlar aynısını yapıyor aslında. O zorlu 10 yılı yok sayarak kendi eylemsizliğini haklı çıkarmaya çalışıyor bir noktada. O şanslıydı, bir gecede oldu, bir anda parladı. Şansını yürüdü gitti. Bunları derse kendi tembelliğimizi aslında aklamış oluyoruz. Oysa o kişi sizin uyuduğunuz o gece saatlerinde belki de uyanık kaldığı için o noktadadır. Bunu da atlıyoruz. Yazıya yine derinlemesine devam edelim. Alkışlar susunca geriye ne kalır? Yazar devam etmiş. Peki ya öğütülme? O çile asıl meseleyse. Ya o ıssızlıkta geçen 10 yıl bir başlangıç değil de asıl cevherin kendisi ise demiş. Ve devam ediyor. Başarının dikkatler ve alkışlar olmadan da devam edebilen bir insan olmak olduğuna inanmaya başladım demiş. Çünkü dikkat her zaman eninde sonunda kaybolur. Alkışlar diner ve siz yine kendinizle baş başa kalırsınız. Ve sadece tanıma ve onaya dayanarak inşa edildiyseniz o onay başka bir yere kaydığında çökersiniz diyor. Ancak bir temel üzerine, o görünmez yıllar üzerine inşa edildiyseniz ne olursa olsun ayakta kalırsınız diyor. Şimdi Johan Bestenberg'ün kalemini neden bu kadar sevdiğimi aslında bu paragraf bir kez daha gösteriyor diyebilirim. 101. bölümde otantiklik derken tam da bunu kastetmiştik. 36. bölümde Dali Çabani işiniz ünvanınız olmadan kimsiniz diye sormuştu. Johan da bugün alkışlar olmadan kimsiniz diye soruyor. Eğer işiniz sadece alkışlanmak için yapılan bir şeyse sizin için, o sessiz gecelerde o masaya oturamazsınız. Çünkü geceleri kimse sizi alkışlamaz. Kimse de umursamaz. Ama işin kendisine, o 10 yıllık çileye aşıksanız, alkış olsa da olmasa da üretmeye devam edersiniz. Başarı sonuçta bir sonuç değil. Aslında sürece katlanabilmemiz için oluşturduğumuz bir karakterdir. Başarı temelde bir sonuç değildir. Böyle bakmamız gerekiyor. Bu konuşmaların tamamına şöyle bakınca ister istemez insan kendi dünyasıyla da karşılaştırıyor. Ya ben ne durumdayım acaba falan diye böyle bir kurcalıyorum. Şimdi geriye dönüyorum. Marka mutfağı olarak geride bıraktığımız bir 10 dönemim, yani 10 yılımız var, özür diliyorum. Dışarıdan bakan biri için marka mutfağı başarılı bir yapılanma, güzel bir organizasyon. İşte gençlerle beraber ne kadar güzel, ne kadar keyifli falan diyebileceğimiz bir şey belki de. Ama o 10 yılın içine girip bir şekilde baktığımızda, yani dönüp baktığımızda sadece benim değil pek çok insanın hikayesi var orada. Pek çok insanın geceli gündüzlü çabası var. Pek çok insanın oturup ciddi manada gecenin günü sabahladığı bir sürü zaman oldu. Benim kendi bir hikayem var, evet. Yıllar öncesinde yaptığım birçok karar, verdiğim birçok noktanın aslında yansıması, attığım birçok adımın yansıması. Ama sadece benle de değil. Şu an burada adı geçmeyen bir şekilde yıllar içerisinde bir sürü insanın burada emeği var. En azından her dönem dahil olan insanlardan, görev alan insanlarda bir şekilde burada bir emek söz konusu. Yani az önce bir öğrencilerden biriyle arka taraftaki işte sosyal medya süreçleriyle alakalı bir toplantıda bir şekilde o organizasyonun eksik bir yanı var. O yanın neden kaynaklandığını, niye öyle bir şey oldu falan bunları konuşuyorduk. Ve yani düşünün üniversite öğrencisiniz, hatta bir rahatsızlığı varmış, hastaneye bir uğramış falan. Yani hastaneden gelmiş bir şekilde şunu dönüyor bana, diyor ki hocam şurada şöyle bir eksiklik varmış. Ben de o sırada hastanedeydim, ilgilenemedim. Ne yapalım, nasıl ilerleyelim? E şimdi baksanıza, bu emeği kimse görmeyecek, kimse de bilmeyecek. Bu insan ama ileride buradaki çabaları sonucunda bir gün bir yerlere gelecek. Şu an alkışlanmayacak ama bir gün doyasıya, yani insanların belki eli patlayasaya kadar alkışlayacak bu insanları. Çünkü geçmişte de böyle oldu. Bu iş kurulurken bir şekilde emek harcayan herkes şu anda o emeklerinin belki de karşılığını bir şekilde görüyor. Ya da o emeği verebildiği için zaten zihni, dünyası, bakış açısı bir yöndeydi ve bugün o yönde olmasının artılarını yaşıyor. Şimdi kendi tarafıma baktığımda da yani kimyadaydım, bıraktım, hep aynı anlattığım hikaye, hep aynı şeyler döndürüyorum belki ama yani bunlar bir şekilde aslında gerçekten önemli unsurlar. Yani kendi başıma bir sürü şeyin peşine koşturdum. Kendi başıma bir sürü şeyi tırmaladım. Ve sonucunda bir yere vardı konu. Belli bir noktaya geldi. En azından bir şeyler yap. Okulu bıraktım. Bu bir riskti. Ciddi bir riskti. Ailemi ve birçok arkadaşımı, birçok şeyi kenara koydum. Ya da en azından kenara koydum demiyorum da karşıma aldım. E bununla beraber döndüm. Hiç bilmediğim bir alanda, hiç bilmediğim bir şeye. Biraz böyle ilgi ve keyifle en azından baktığımı hissettiğim için o alanda bir şeyler yapmak adına tırmaladım. Sürekli bunun için çabaladım, bir şeyler yaptım ve bir noktada bir sürü aslında kendi tırmalamalarım, koşturmacalarım bir şekilde insanların peşinde konuşup onların gördüklerinden, öğrendiklerinden, bildiklerinden kendime ne alabilirim peşinde koşarken belli bir yatırım ya da en azından belli bir birikim elde ettim. Sonra bunları kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştım ve bir yandan da dediğim gibi okulu bırakmış olmamdan kaynaklı bir sürü şeyi, bir sürü kişiyi ya da bir sürü detayı karşıma almış olmanın verdiği sıkıntıları da yaşadım. Ve bunların hepsi devam etti. İnsanlar ne işin var git işte maaşını al keyfine bak sonra aralarda bir ara böyle bir şeyler yaparsın dedi. Ya dedim yok ben başka bir yol izlemek istiyorum falan. Ve sonrasında bir gün bir yerlerde çıkıp konferans vermeye başladım. Konuşmalar yapmaya başladım. Bir yerlere gittim geldim falan. Ve sonra bütün hikayeyi dışarıdan gören birisi bir gün bana şunu söylemişti bir konferansta. Çok şanslıymışsınız dedi. Nasıl yani dedim. E baksanıza dedi. Hep bazı şeyler sizin için çok akmış, devam etmiş dedi. Arkasını bir bilse. Yani neler neler. Ama tabii ki kimseyi ikna etmek gibi bir çabam yok ya da kimseyi ikna etmek gibi bir çabam o zaman da yoktu. Şu anda da yine bir noktada öyle bir şey yok ama düşünüyorsunuz ya bir dakika. Kendinizi sorguluyorsunuz. Yani dışarıdaki kişiler önemli değil. Ya bir dakika şans derken sonra diyorsunuz reşit ediyorsunuz yani. O kadar çok şey çabaladım ki. Hani pek şans değil gibi sanki. Hani yine de tabii siz bilirsiniz ne diyeyim yani. Neyse yani çok da benim hikayem durumuna gerek yok. Hepimizin hikayesinde bu var. Hepimizin dünyasında bu var. Eğer hayatınızın o görünmez 10 yılının içindeyseniz, gece yarılarına kadar çabalıyorsanız, üretiyorsanız ama kimse de pek görmüyorsa ya da yol almakta biraz zorlandığınızı hissediyorsanız, feshetmemenizi tavsiye ederim. Evet yani alkış yok diye yaptığınız işin değersiz olduğunu da düşünmeyin. E siz şu an şov yapmıyorsunuz. Siz şu an o devasa binanın temeline, toprağına, metrelerce altına beton döküyorsunuz belki de. E temel atılırken de kimse izlemez. Asıl hikayesi o inşaatın güzel görüntüsü arka bir şekilde şöyle bir bakıp ne oluyormuş orada ya dediğiniz kısmı bina yükselmeye başladığında olur. Ve herkes o kurdele kesilirken, açılış yapılırken oradadır. Temel atmada yalandan bir bulunur. Sonra asıl mevzu o bina açıldıktan sonra olur. Bırakalım bizi görmesinler. Çok önemli değil. Yani o karanlıkta, o sessizlikte, yani gece kuşu olmanın verdiği o izole odaklanmayla ustalaşmaya devam edin. Ve bunlarla beraber keyfini de çıkarmaya çalışın bu sürecin. Zorlu, evet. Ama bir yandan da keyifle yeni bir şeyin peşine koşmak ve yepyeni bir deneyimin aslında göbeğinde olmak bence keyifli bir şey. Ve daha da devam ederim ama bu içeriği daha da uzatmaya çok gerek yok. Çünkü yani özünü verdik aslında. Keyfine bakın. 10 yılınız var kabaca. O 10 yıl içerisinde ne katabiliyorsanız kendinize. Son 10 hasatını yapacaksınız. Bir şekilde orada ortaya çıkan hasılatınızı, bir şekilde ortaya çıkan mahsulü göreceksiniz. Bir süre geliştirmeye çalışın kendinizi. Neyse, tren biraz duruyor, biraz devam ediyor. Biraz duruyor, biraz devam ediyor ama yolculuğumuz devam ediyor. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ankara'ya doğru bir şekilde gidiyor olmanın en keyifli yanı evime döneceğim. Yani rahat, ferah, güzel, keyifli ortamıma döneceğim. Bu çok keyifli benim için. Neyse, kendinize bir sonraki bölümde tekrardan buluşana dek iyi bakın, dikkat edin, kendinize iyi davranın ve o sıkıcı diyebileceğimiz günlerinize ve sessiz gecelerinize de sımsıkı sarılın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.